Ayrım 13. İlk defa tek başına. Joshua Slocum. Sayfa 121. Bölüm 13. Samoa Kraliyet Ailesi. Kral Maliatoa. Valima'daki dostlara veda. Fiji'yi güneyde bırakış. Newcastle, Avustralya'ya varış. Sydney'deki yatlar. Sprey'de fıçıya dalan biri. Commodore Froy'un Sprey'e yeni bir yelken seti hediye edişi. Melbourne'a doğru, değerli bir köpek balığı, rota değişikliği, kan yağmuru, Tasmanya'da. Apia'dayken 1891'den 1895'e kadar Manua'nın kraliçesi olan rahmetli Margaret'in babası Bay A. Young ile tanışma şerefine nail oldum. Kraliçenin büyük babası prensesle evlenen bir İngiliz denizcisiydi. Şu anda Bay Young ailesinin hayatta kalan tek temsilcisiydi. Son iki çocuğu bundan birkaç ay önce adalar arası ticaret yapan bir feribota binmiş ve bir daha dönmemişti. Bay Young Hristiyan inançlı bir centilmendi. Kızı Margaret bir hanımefendiye yakışacak her tür zarafete sahipmiş. Gazetelerde onun yaşamını ve ölümünü anlatan duygusal bir makaleyi okuduğumda son derece üzüldüm. Tam olarak gerçeklere dayanmasa da hayırsever bir cemiyet adına yayınlanan bir gazeteden alındığı belliydi. Çarpıcı başlıkta şunlar yazılıydı. Manua kraliçesi Margaret öldü. Gerçi kraliçe öleli 3 yıl olmuştu ve 1898'de buna yeni haber demek biraz zordu. Hazır kraliyet ailesiyle haşır neşir olmuşken kralın kendisini merhum Maliyeto olayı da ziyaret ettim. Kral Maliyetoğlu çok iyi bir hükümdardı. Bana dediğine göre bu iş için eline geçen para hiçbir zaman 45 doların altına düşmüyormuş. Üstelik bu miktar son zamanlarda arttırılmış. Bu sayede artık her şeyin iyisini alabiliyor ve de sahildeki kendini bilmez çapulcular tarafından somon konservesi Maliyetoğlu diye çağrılmıyormuş. Tercümanımla birlikte sarayın ön kapısından içeri girdiğimde kralın vali olarak atadığı erkek kardeşi arka taraftaki tarolu kısımdan sessizce geçti ve orada kapının girişine sinmiş halde beklerken ben de krala hikayemi anlattım. Amerika'dan yola çıkmadan önce misyonerliğe meraklı biri olan New Yorklu Bay W. Yamyam Adası'nın kralına selamını iletmemi istemişti. Tabii ki bunu söylerken başka adaları kastetmiş olmalıydı. Ne var ki iyi kalpli Kral Maliyetoa adamları 100 yıldır misyoner yememesine rağmen bu selamı kabul etti ve de Missionary Review yayımcılarından böyle direkt haber almaktan memnun kalmış görünüp döndüğümde onlara komplimanlarını iletmemi istedi. Daha sonra ben kralın güzel kızı Faamu Sami, adının anlamı deniz yakan ile konuşurken majesteleri müsaade istedi ve hemen ardından üzerinde Alman başkumandanı İmparator William'ın üniforması ile geri geldi. Aptallığımdan hakkımdaki bilgileri krala daha önce iletmediğim için beni kral kıyafetiyle karşılayamamıştı. Birkaç gün sonra Faamu Sami'ye veda etmek üzere gittiğimde Kral Maliyetoa'yı da son kez gördüm. Güzel şehir Apia'daki anılarımdan aklıma gelen ilk şey Londra Misyoner Birliği kahvehanesi ve okuma odalarının hemen arkasındaki ufak okul idi. Burada bayan bel kız erkek yaklaşık 100 kadar yerli çocuğa İngilizce öğretiyordu. Başka hiçbir yerde bunlardan daha akıllı çocuklar bulamazsınız. Bir gün oraya uğradığımda bayan bel haydi çocuklar şimdi kaptana Spray ile geçtiği Hornburnu hakkında bir şeyler bildiğimizi gösterelim dedi. Bunun üzerine 9-10 yaşlarında bir oğlan çocuğu çevik bir şekilde öne fırlayıp Basil Hall'un bu muhteşem burunla ilgili detaylı yazısını gayet güzel bir şekilde okudu. Daha sonra da bu makaleyi kendi el yazısıyla benim için kopyaladı. Valima'daki arkadaşlarıma veda etmek üzere uğradığımda Panama şapkası takmış olan Bayan Stevenson'a rastladım ve onunla birlikte malikanede dolaştım. Etrafta toprakla uğraşan erkekler vardı. Bunlardan birine seslenip 4 yıl önce ektiği, bugün 60 feet'e ulaşmış olan bambu ağaçlarından sprey için birkaç tane kesmesini emretti. Onları yedek arma olarak kullandım. Bir tanesinin kökünden ise dönüş seyri için güzel bir flok bombası yaptım. Geriye artık sadece aileyle ava içmek ve denize hazırlanmak kalmıştı. Samoalılar arasında çok önemli olan bu tören yerli adetlerine göre uygulandı. İçki hazır olduğunda deniz kabuğunu üfleyerek çaldıkları düdük sesiyle bize haber verdiler. Buna yanıt olarak da hep beraber el çırptık. Bu seferki merasim spreyin şerefine yapıldığından ülkenin adetlerine göre içkiyi omuz üzerinden akıtmayı ilk olarak benim yapmam gerekiyordu. Ne var ki tanrılar içsini Samoa dilinde nasıl söyleyeceğimi unutunca her ikisinden de bir kelime hatırladım. Rusça ve şunuk, yani şinuk kızılderileri dili dilinde tekrarladım. Bunun üzerine Bay Osborne beni gerçek bir Samoalı ilan etti. Ardından Samoalı iyi dostlarıma tofah dedim. 20 Ağustos 1896'da teknem limandan ayrılıp rotasında devam ettiğinde hepsi birden iyi yolculuklar diledi. Adı arkamda silinirken içime derin bir yalnızlık hissi çöktü. Bunun ilacı olarak kendimi benim için yabancı bir ülke olmayan güzel Avustralya'ya doğru yapmakta olduğum yelken seyrine verdim. Ama ne var ki uzun günler boyunca rüyalarımda, provamda hep Vay Lima'yı gördüm. Spray adalardan ayrılır ayrılmaz Alize rüzgarları aniden artarak yelkenleri küçültmeme neden oldu. İlk günümüzde 184 mil yaptık. Bunun yaklaşık 40 milini akıntıya saydım. Deniz iyice kabalaştığında rotayı serbest bırakıp Horn adalarının kuzeyine doğru yelken açtım. Bu arada planlarımın aksine Fiji'nin güneyinden değil kuzeyinden geçtim ve takım adaların batı kıyısından aşağıya doğru indim. Ardından New Caledonia'nın güneyinden geçerek direkt olarak New South Wales'a doğru ilerledim ve çoğunluğu fırtınalı geçen 42 günlük bir seyirden sonra Newcastle'a vardım. New Caledonia yakınlarında patlayan oldukça sert bir fırtına Amerikan yelkenli gemisi Patricia'nı güneye doğru sürüklemişti. Yine Avustralya kıyısı yakınlarında bana fazla kötü gelmeyen bir fırtına New Caledonia'dan Sydney'e doğru giden Fransız posta gemisini fena halde rotasından çıkartmıştı. Limana vardıklarında fırtınanın korkunç olduğunu bildirmişler ve aman tanrım o küçücük yelkenli spreye ne oldu bilmiyoruz. Onu gördüğümüzde fırtınanın tam ortasındaydı demişler. Oysa sprey gayet iyiydi, ördek gibi yüzüyordu. Ana yelkenle ayı bacağı seyrindeydi. Üstelik daha sonra duyduğuma göre buharlı geminin yolcuları salonda dizlerine kadar su içerisindeyken spreyin güvertesi kupkuruydu. Gemi Sydney'e vardığında onları güvenli bir şekilde limana getirdiği için yolcular kaptana bir avuç altın vermiş. Spreyin kaptanına ise kimse bir şey vermedi. Bu fırtına içerisinde buharlı gemi Catterton'ın kısa bir süre önce pek çok yaşamı beraberinde götürdüğü Seal Rocks yakınlarında karayı gördüm. Kayalıklardan birkaç saat açıkta çabalayıp durdum ve en sonunda bunu da atlattım. Newcastle'a şiddetli rüzgarlar eşliğinde ulaştım. Fırtınalı bir mevsimdi. Görevli pilot kaptan Cumming beni liman girişinde karşıladı ve bir buharlının yardımıyla teknemi güvenli bir yere taşıdı. Pek çok ziyaretçim oldu. Bunlardan ilki Amerikan konsolosu Bay Brown idi. Burada sprey el üstünde tutuldu. Hiçbir idari ödeme alınmadı ve ben birkaç gün dinlendikten sonra liman pilotu gelip teknemi yeniden denize taşıdı. Böylece sprey sahilden Sydney'e doğru ilerledi ve ertesi gün 10 Ekim 1896'da Sydney'e vardı. Geceyi geçirmek için Manly yakınlarında korumalı bir koya geldim. Sydney liman polisi teknesi spreyi demirleme yerine doğru çekerken görevliler ilgilerini çekmişe benzeyen eski bir not defterimden bilgi topladı. Uyanık New South Wales polisinin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Ünleri tüm dünyaca bilinir. Onlara bazı yararlı bilgiler verebileceğime dair kurnazca bir tahminde bulundular. Üstelik bunlar beni karşılayanların ilkiydi. Birisi aslında beni tutuklamaya geldiklerini söyledi ama neredeyse bu konuyu geçelim. Yaz mevsimi yaklaşıyordu ve Sydney limanı yatlarla doluydu. Birkaç gün kaldığımız Shell Cove'da bu yatlardan bazıları yol yorgunu spreye yaklaşıp etrafında seyrettiler. Sydney'de yine dostlar arasındaydım. Spray bu müthiş limanda birkaç hafta boyunca değişik yerlerde kaldı ve HMS Orlando'nun subayları ve onların arkadaşları gibi pek çok değerli şahıs tarafından sıkça ziyaret edildi. Bir gün şiddetli bir yağmur esnasında geminin kumandanı Kaptan Fisher yanında bir grup şehirli genç bayan ve gemisine ait beyefendilerle birlikte ziyaretime geldi. Avustralya'da böylesine şiddetli bir yağmur hiç görmemiştim. Ama ne var ki eğlenmek için gelmişlerdi ve yağmur ne kadar sert yağsa da onların neşesini kaçıramazdı. Gel gör ki kör talih sonucu teknedeki başka bir gruptan neredeyse kendisini batıracak kadar çok pirinç düğmelerle süslü, pek büyük bir yat kulübünün üniformasını giymiş bir centilmen ıslanmamak için koştururken üzerinde çalıştığım bir su fıçısının içine tepe taklak düşüverdi. Kısa boylu olduğu için de hemen gözden kayboldu ve eğer yardım yetişmeseydi az kalsın boğulacaktı. Bildiğim kadarıyla bu spreyin tüm seyahati boyunca başına gelen en acil olaydı. Tantana ile tekneye gelen genç adamı bu aksilik pek utandırdı. Kulübünün verdiği karara göre Spray Amerika'daki bir yat kulübünden mektup getirmediği için resmi olarak onaylanamazdı. Bu durumda üstelik balık tutar gibi yatçı avlamaya hiç niyetim yokken yat kulübü üyelerinden birini fıçıda yakalamam çok daha ilginç ve utandırıcı oldu. Tipik Sydney teknesi geniş kemereli ve çok büyük yelken taşıma gücü olan kullanışlı bir sloop'tur. Ne var ki yelkenlerini Vikingler gibi taşıdığından alabora olayına sıkça rastlanıyordu. Sydney'deyken çarpıcı buharlı gemiler ve yelkenli kotralardan tutun, koyda dolaşan ufak tip sloop'lar ve kanolara kadar her türden gemi ve tekne gördüm. Hemen herkesin bir teknesi vardı. Avustralya'da bir delikanlının tekne alacak parası yoksa teknesini kendisi yapıyordu ve genelde bu tekneler hiç de utanç verici değildi. Sydney'de Spray fakir ceketini yani Fuego'lu ana yelkenini çıkarttı ve Commodore Froy'un hediyesi olan yakışıklı yeni takımını giydi. Sydney limanındaki dünyayı dolaşmış denizcilerin oluşturduğu yıllık regattada Spray, Johnston's Bay hava pilosunun sancak gemisi oldu. Onlar Spray'in kendine ait bir kulübü olduğunu onayladı ve titizliği bir yana bırakıp ağır basan Avustralya duyarlılığı ile onun yaptıklarını takdir ettiler. Avustralya'daki günlerim böylece akıp geçti ve Spray Sydney'den ayrıldığında tarihler 6 Aralık 1896'yı gösteriyordu. Benim niyetim eve dönüş yolunda Cape Leuven'den geçip direkt Mauritius'a yönelmek olduğundan Bass Straits'a doğru kıyıyı takip ederek yol almaya başladım. Seyahatin bu kısmında değişken rüzgarlar ve kaba denizler dışında söz etmeye değer fazla bir şey olmadı. 12 Aralık ise kuzeydoğudan esen sakin rüzgarlı olağanüstü bir gündü. Sabahın erken saatlerinde Spray Palpa denizde kıyıyı bordasına alaraktan Two Fold koyunu ve daha sonra Bundoro bordunu geçti. Burundaki fener Spray ile karşılıklı olarak bayrağını yarıya indirip yeniden toka ederek selamlaştı. Kıyıya yakın küçük bir yazlık evin balkonundaki çocuklar ise mendil salladılar. Gerçi kıyıda sadece birkaç kişi vardı ama son derece mutlu bir tabloydu. Yaklaşmakta olan Noel'i hatırlatan çam ağaçları görünüyordu. Kıyıdaki bu mutlu insanları selamlayıp mutlu Noeller diye seslendim. Onların size de deyişini duyabiliyordum. Bundoro burnundan sonra Bass Boğazı'ndaki Cliff Adası'nı geçtim. Spray adanın aşağısından ilerleyerek yolunu bulmaya çalışırken fener görevlileriyle sinyalleştim. O gün dalgalar fenercilerin kayalardan yapılma evini döverken rüzgar uğuldayıp durdu. Birkaç gün sonra 17 Aralık'ta Spray dağlık Wilson burnunun koruması altında yine sığınacak bir yer arayarak kıyıya yaklaştı. O istasyondaki fener görevlisi Bay J. Clark tekneye geldi ve bana yaklaşık 3 mil uzaktaki Waterloo koyuna gitmek için rota tarif etti. Bir an önce o tarafa yöneldim ve oradaki kumlu bir koyda hem batı hem de kuzey rüzgarlarına kapalı iyi bir demirleme yeri buldum. Burada demirli balıkçı teknesi Secret ile Sydney kayıtlı balina avcılığına adapte edilmiş buharlı feribot Mary vardı. Mary'nin kaptanı tam bir dahiydi, hem de zeki bir Avustralya dahisi. Kuzeydeki bir kereste fabrikasından toparladığı ekibindekilerden hiçbiri hayatında canlı bir balina görmemişti. Ama ne var ki hepsi de Avustralya'nın bağrından kopmuş doğuştan denizciydiler. Üstelik kaptan onlara balina öldürmenin tavşan vurmaktan daha kolay olduğunu söylemiş. Onlar da inanmışlar ve böylece anlaşmışlar. Şanslarına yolda karşılarına çıkan ilk balina olan çirkin bir kambur balina, Mary'nin kaptanı Kaptan Young'ın canavara vurduğu tek bir zıpkın darbesiyle çok geçmeden ölü bir balinaya dönüşüvermiş. Arkalarında yedekleyerek Sydney'e kadar götürmüşler ve orada balinayı sergiye sunmuşlar. Kahraman Mary'nin ekibini ilgilendiren tek şey balinalardı ve zamanlarının çoğunu Tasmanya kıyılarına yapacakları seyir için yakıt toplamakla geçiriyorlardı. Bu adamların yanında ne zaman balina lafı geçse gözleri heyecanla parlıyordu. Bu sakin koyda dışarıda uluyan rüzgarı dinleyerek 3 gün geçirdik. Bu arada Kaptan Young ve ben kıyıyı keşfe çıktık. Terk edilmiş maden çukurlarını ziyaret ettik ve biraz da kendimize altın aradık. Yelken açıp ayrıldığımız sabah hepimiz deniz kuşları gibi ayrı yönlere dağıldık. Rüzgar 1-2 gün boyunca orta şiddette devam etti. Şansımıza alışılmadık güzellikte bir havada Spray 22 Aralık'ta Melbourne Heads'e ulaştı ve buharlı romorkör Racer'ın peşinde limana yedeklendi. Spray Noel gününü Yarrow nehrinde bir rıhtımda geçirdi. Ne var ki fazla zaman kaybetmeden St. Kilda'ya kaydım ve orada neredeyse bir ay geçirdim. Spray Avustralya'da olduğu sürece ve de tüm yolculuğu boyunca Pernambuco hariç Melbourne'a gelinceye kadar hiçbir yerde liman ücreti ödemedi. Buradaki gümrük ofisine burnunu soktuğu anda ise tonaj ücretiyle karşılaştı ki bu da brüt ton başı 6 peni ediyordu. Görevli toplam ücreti tam olarak 6 şilin ve 6 pens olarak hesap etti. Üstelik gerçek ağırlığı 12.70 ton olduğu halde toplam 13 tonun biraz altında olmasından dolayı hiçbir indirim yapmadılar. Ben de bu işi tekneyi görmeye gelen herkesten 6 peni keserek eşitledim. İşler hafifleyince de gidip bir köpek balığı yakaladım ve görmek isteyen herkesten 6 peni aldım. Köpek balığının boyu 12 feet 6 inç, yani 4 metreye yakın idi ve de karnında 26 adet yavrusu vardı. Üstelik bunların her biri en az 2 feet, yani 60 santimetre uzunluğundaydı. Bir bıçak darbesiyle hepsi birden suyla dolu bir kanonun içine döküldü. Düzenli olarak değiştirilen bu su sayesinde tam 1 gün boyunca canlı kaldılar. Bu çirkin hayvanı güverteye çekip sergiye koymamın üzerinden daha 1 saat bile geçmeden Spray'e kesilen tonaj ücretinin neredeyse daha fazlasını topladım. Daha sonra soruları yanıtlaması ve bilgi vermesi amacıyla adı Tom Howard olan iyi bir İrlandalı adam tuttum. Hem denizdeki hem de karadaki köpek balıkları hakkında her şeyi biliyordu ve bu konuda konuşmaya yetenekliydi. Sorular beni aştığı anda sorumluluğu ona verdim. Bir ara paraları yatırmak için bankaya gittim. Döndüğümde Howard'ı son derece heyecanlı bir kalabalığın ortasında bu balığın gerçek olmayan alışkanlıklarını anlatırken buldum. Çok iyi bir şovdu. İnsanlar bunu görmek istiyordu. Benim arzum da bunu görmeleriydi. Ama ne var ki aşırıya kaçan coşkusu nedeniyle Howard'ın istifasına müsaade etmek zorunda kaldım. Gerek bu şovdan gelen gerekse Magellan boğazında toplayıp sonuncusunu Samoa'da bir sabun yapımcısına teslim ettiğim don yağı işleminden elime geçen paralar beni fazlasıyla idare etti. Melbourne ve St. Kilda'dayken adeta hiç bitmeyecekmişçesine ard arda gelen güneybatılı rüzgarlar nedeniyle uzayan keyifli kalış sürecimden sonra Spray 24 Ocak 1897'de yeniden buharlı romorkör Racer'ın yedeklemesiyle Hobson koyundan ayrıldı. Aralık, Ocak, Şubat ve bazen Mart aylarından oluşan yaz aylarında Bass Strait ve Leuven burnu civarında rüzgar sürekli olarak doğudan eser. Ama ne var ki Antarktika'dan gelen büyük miktarda buz sonucu bu artık tamamen değişmişti ve giderek daha kötü havaya sebep olmaktaydı. Öyle ki bu durumda bu rotada devam etmekte ısrar etmenin pratik olmayacağını düşündüm. Bu nedenle soğuk ve fırtınalı Leuven burnunun etrafında hırpalanmaktansa Great Barrier Reef yoluyla Torres Boğazı'nı geçmek için uygun sezon ve rüzgarları Tasmanya'da bekleyerek çok daha avantajlı ve keyifli bir zaman geçirmeye karar verdim. Bu rotadan giderek hiçbir zaman eksik olmayan antisiklonları yararıma kullanma olasılığım söz konusuydu. Ayrıca yıllar önce yelkenle geçtiğim Tasmanya kıyılarına da ayak basma fırsatım olacaktı. Melbourne'dayken bazen kan yağmuru diye de adlandırdıkları olağanüstü fırtınalardan da söz etmem lazım. Avustralya tarihinde bu tür bir fırtına uzun yıllardır ilk kez olmuş. Kan diye adlandırılmasının nedeni çölden gelip havada uçuşan kiremit rengi tozlardan kaynaklanıyor. Aynı zamanda bastıran yağmur fırtınası bu tozu çamur halinde yere indiriyor. Üstelik öylesine yoğun yağıyordu ki spreyin tentesinden bir kova dolusu çamur topladığım anlar oldu. Rüzgar iyice şiddetlenip de tenteleri toplamak zorunda kaldığımda ise bumbanın üzerinde korumasız duran yelkenler bir uçtan bir uca çamur lekesi oldu. Bilim adamlarının gayet iyi bildiği bu toz fırtınası doğa olayına Afrika kıyılarında sıklıkla rastlanıyor. Toz yığını denizin çok açıklarına kadar uçarak seyahatimizin ilk zamanlarında spreyin de başına geldiği gibi gemilerin geçtiği bölgeye kadar ulaşıyor. Denizciler artık bu olaya batıl inançlı bakmıyor ama karadaki saf kardeşlerimiz daha ilk çamur düşer düşmez buna kan yağmuru diyor. Vahşi bir yer olan Port Phillip burnu açıklarındaki anafor Spray Hobson koyuna girdiğinde kabacaydı. İlerledikçe ise iyice kabalaştı. Neyse ki etrafımızda geniş deniz sahası vardı ve tüm yelkenleri açık halde burnu geçer geçmez gayet güzel yol yaptık. Sert esen uygun rüzgar sayesinde Boğaz'dan Tasmanya'ya geçiş sadece birkaç saat sürdü. St. Kilda köpek balığını da samanla doldurup yanımda götürdüm ve Tamar Nehri'nin kıyısında yer alan Launceston'daki Victoria Müzesi'nin müdürü Profesör Porter'a ilettim. Böylece St. Kilda'nın köpek balığı artık uzun günler boyunca orada izlenebilecekti. Ne yazık ki benim köpek balığımla çekilen resimler gazete bayilerine ulaştığı anda St. Kilda'nın iyi kalpli ama yanlış düşünceli insanları fena halde öfkelenmiş ve balığın adı geçen tüm gazeteleri toplayıp yakmışlar. Neden diyecek olursanız St. Kilda deniz kıyısına gelenlerle yaşayan bir sayfiye kasabasıydı. Yani orada bir köpek balığı olacak iş değil ama yine de benim şovum devam etti. Spray Launceston sahilinde ufak bir iskeleye bağlıyken fırtına sonucu aşırı yükselen nehirdeki su seviyesi onu nehrin daha yukarılarına taşıdı ve ardından karada kupkuru bıraktı. Etrafında insanın ayağını ıslatacak kadar dahi su yoktu. Yola çıkmaya hazır olduğunda onu tekrar yüzdürebilmek için altındaki kumu kazmak zorunda kaldık. Burada çakılı kaldığı süre içerisinde onu üç çocuğun bekçiliğinde bırakıp tepelere yürüyüş yaptım. Bu yürüyüşler boyunca vadideki yosun kaplı kayalıklar ile her gittiğim yerde bulduğum eğrelti otları arasında uzanarak gelecek seyir için kemiklerimi dinlendirdim. Teknem emin ellerdeydi. Her dönüşümde güverteyi temizlenmiş buluyordum. Ve çocuklardan biri yolun öbür yanındaki en yakın komşumun küçük kızı gelen ziyaretçilerle ilgilenirken diğer ikisi, biri kız biri oğlan iki kardeş, tekne hesabına kargo bölümünde buldukları deniz ürünlerini satıyorlardı. Bu çocuklar son derece zeki ve neşeli tayfalardı. İnsanlar bu çocuklardan seyahatin ve de kaptanın katlettiği derinlerdeki korkunç deniz canavarlarının öyküsünü dinlemek üzere çok uzaklardan kalkıp geliyordu. Deniz kahramanı olmak için yapmam gereken tek şey ortalıktan yok olmaktı. Oradan uzak durmak ve de dereler, ormanlar arasında sadeliği yaşamak benim de gayet işime geliyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 131.